Ayrım 13, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 98. Oldukça önemli kamu hizmetlerinin özel teşebbüsler altında olması kamu yönetimi anlayışının artık müşteri odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde şekillenmesi sonucudur. Ancak kamu hizmetinden yararlanan vatandaşların bir müşteri olarak görülmesi çok sorunlu bir durumdur. Kamu hizmetlerine vergi ödeviyle katılan vatandaşlar, özel teşebbüsün sunduğu kamu hizmetlerine müşteri statüsünde katılmamaktadırlar. Vatandaşların katıldığı statü yine kamu hizmetlerinden yararlanan kişiler statüsüdür. Çünkü devlet kamu hizmetini tamamen de olsa özel girişime bırakmamaktadır ve sadece özel girişimlere kamu hizmetinin gördürülmesi hususunda imtiyaz tanımaktadır. Bu devletin kamu hizmetini kendi eliyle görmesinin yanı sıra hizmetin tamamının özel kesime gördürülmesidir, yani bir başka farklı yöntemdir. Bu nedenle de vatandaşın müşteri olarak görülmesi sorunludur, çünkü hala kamu hizmetinden faydalanmaktadır. Buna bakıldığında kamu yararının arka plana atılıp yalnızca kâr odaklı bir anlayışın temel alınması hem kamuya hem de vatandaşa oldukça zararlıdır. Bu mega adı verilen, devasa adı verilen projelerin aslında bir kamu hizmeti olduğu gerçeği unutularak bu kamu hizmetlerinin işletmesinin imtiyaz sözleşmeleriyle 49 yıllığına uluslararası firmalara bırakılması Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında olduğu gibi bir nevi kapitülasyonlara mahkum etmektedir. Kamu hizmetini devletin kendi eliyle sunmadan bunları uluslararası özel şirketlerin eline bırakması, vatandaşlarını kamu yararı çerçevesinde değil, müşteri çerçevesinde değerlendirmesine sebep olmaktadır. Bu durumun etki-tepki sürecine bakıldığında devletin rolünün değiştiği ve kamu hizmetindeki yapısal temel hususların yalnızca kâr odaklı, ekonomik bir çeper içinde değerlendirildiği görülmektedir. Dipnot, Selime Güzelsarı 2004, Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetim Yaklaşımları, AÜSBF-CETA, Tartışma Metinleri No. 66 Sayfa 3. Bunun sonucunda açıkça geniş bir kesimi ilgilendiren toplumsal hizmetler artık uluslararası özel firmaların lehine düzenlenmektedir. Kamuyu ilgilendiren bu toplumsal hizmetlerin uluslararası özel firmalar tarafından verilmesi ve denetleyici bir sistemin söz konusu olmaması, devletin kamusallık işlevinin giderek azaldığının ve özel firmalarla vatandaşın baş başa bırakıldığının göstergesidir. Anayasanın 48. maddesine bakıldığında, devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır denilmektedir. Ancak 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanununa bakıldığında, anayasada belirtilen özellikle bir tedbirin öngörülmediği gözükmektedir. Dipnot, Ahmet Alpay Dikmen ve Onur Karahanoğulları 2002, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanun Tasarısı Hakkında Değerlendirme. Bu tedbirlerin alınmaması demek, Beşli Çete'nin istediği gibi at sürmesi demektir. İmtiyaz sözleşmelerinden, yatırım sözleşmelerinden doğabilecek uyuşmazlıklar, bir idare ve özel kişi arasında gerçekleştiğinden dolayı bu uyuşmazlıkların niteliğinin idari olması beklenmektedir. Ancak getirilen değişikliklerle beraber bu uyuşmazlıklar özel hukuk sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu değişiklikler sözleşmelerin ismini özel hukuk sözleşmesi olarak değiştirse de çekirdek kısmı hala idari niteliktedir. Yapılan hizmetin bir kamu hizmeti olması, kamusallığı barındırması, kamu yararını ilgilendiren bir husus olması sonucunda sözleşmenin idari niteliği açıkça belirgindir. Dipnot, Ahmet Alpay Dikmen ve Onur Karahanoğulları 2002, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanun Tasarısı Hakkında Değerlendirme. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda devletleştirme ile ilgili olan kısma bakıldığında, kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe yatırımların devletleştirilemeyeceği ve kamulaştırılamayacağı belirtilmiştir. Bugüne bakıldığında hem yabancıların hem de beşli çete şirketlerinin halkın üzerine büyük bir yük getiren yatırımları, kamu yararını göz önünde tutmayan ve yalnızca kamu üzerinden kâr amacı elde etmeyi düşünen anlayıştadır. Kamu yararını göz önünde tutan ve devletin yapısal kurgusunda şirketleştirmeyi geri plana atan ve sosyal faydayı savunan bir zihniyete, anlayışa yönelmek gerekmektedir. Kamu hizmetlerini gören bu özel teşebbüslerin zararına katlanan, onların ekonomik verimliliğine kâr olarak katkıda bulunmak zorunda bırakılan vatandaşlar, devletin korumasından yoksun bırakıldığından ötürü buna bir milli güvenlik sorunu olarak da bakılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, beşli çetenin veya uluslararası firmaların kalkınması için bir araç değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, piyasa aktörlerinin güvenini sağlamak için bağımsızlığını ipotek ettirecek bir devlet de değildir. Vatandaşının üzerine bu kadar yük bırakmak, bugünkü iktidarın piyasa aktörlerini vatandaşın üstünde görmesinden kaynaklanmaktadır. Piyasa aktörleri vatandaşı değil, kendi ceplerini düşünmektedirler. Ancak devletin iç çekirdeğinin asıl meselesi kamunun yararıdır. Kamunun yararının sağlanması için kamunun üzerinde bu kadar yük barındırmak ve piyasa aktörlerini kurtarmaya çalışmak kolay olandır. Zor olan ise özel teşebbüslerin kamu yararının gerektirdiği ölçüde devletleştirilmesi ve devletin yapısal kurgusuna dönüştür. Türkiye'deki beşli çetenin kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde bu kadar aktif rol alması, sermaye aktarımının belirli bir kesime yapıldığının göstergesidir. 1961 Anayasası'nda devletleştirme 39. maddede şu şekilde düzenlenmiştir. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde ödenmek şartıyla devletleştirilebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde ödeme süresi 10 yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir. Bu taksitler kanunda gösterilen faiz haddine bağlanır. Bugünkü anayasaya bakıldığında bu hükümde çok farklılık bulunmadığı açıktır. Ancak gerekçeye bakıldığında bugüne ışık tutması için önemlidir. Maddenin gerekçesinde anayasamız özel teşebbüsü kaide olarak kabul etmiş ve ticaret, sanayi ve her alanda çalışma ve faaliyet hürriyetini genel surette ilan etmiştir. Fakat fertlerin mesleklerini seçme hürriyetine ve iktisadi alanda faaliyette bulunabilme hakkına sahip olmaları, toplum için hayati önemi olan meslek kollarının belli şartlar altında sosyalleştirilmesine ve belli teşebbüslerin millileştirilmesine engel olamaz. Bu ihtimallerin kabul edilmesi özel teşebbüs esasının ve meslek hürriyetinin haklı ve lüzumlu istisnaları sayılmak gerekir. Millileştirme yoluna gidilebilmesi için birkaç şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Faaliyet ve teşebbüsün kamu hizmeti niteliği alması şarttır. Bu da kâfi değildir. Ayrıca milli menfaatlerin sosyalleştirilmeyi gerektirmesi lazımdır. Nihayet kanundaki usullere uymak ve bedelinin de yine kanundaki esas ve şekillere göre ödenmesi lazımdır denilerek devletleştirmeye ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemiş, sadece devletleştirmenin kurallarına uyulması gerektiği belirtilmiştir. Madde gerekçesinde kamu yararının açıkça ağır bastığı belirgindir. Çünkü özel teşebbüsün hürriyetinin kural olduğu, ancak kamuyu esas alan ve zarara sokmayan bir anlayışın hakim olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. 99 Anayasa Değişikliği'nin Anayasa Komisyonu raporu incelendiğinde, dönemin ilgili bakanı kamu yararı kavramının toplumsal görüşe göre değişken olduğunu ifade etmiştir. Ancak kamu yararı asli olarak değişken, dönüştürülebilen bir kavram değildir. Kamu yararı kavramı her gelen iktidarın değiştirilebileceği, bir başka konuma çekebileceği bir kavram değildir. Kamu yararı kavramı halkın hem sosyal hem de ekonomik faydasını temel alan yapısal bir kavramdır. Yine dönemin ilgili bakanı kamu hizmetlerinin mutlaka kamu eliyle yürütülmesine gerek olmadığını ve kamu hizmetlerinin özel kişiler eliyle de yürütülebilmesinin mümkün olduğunu söyleyerek imtiyaz sözleşmelerine selam çakmaktadır. Aynı zamanda yap işlet devret modellemesine ilişkin anayasal dayanak olduğunu ifade ediyor. 99 değişiklikleri ve zamanla gerekli mevzuat hükümlerinin değiştirilmesiyle, şirketleşmenin ve özelleştirmelerin önünün açılmasıyla, ileride meydana gelecek zararların hesaplaması yapılmamış ve günlük kaygılarla hareket edilmiştir. Devletleştirmenin konusu, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel mülkiyette bulunan teşebbüslerdir. Devletleştirmenin yapılabilmesi için bakılması gereken iki husus anayasa ve kanunlarda düzenlenmiştir. 3082 sayılı kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi usul ve esasları hakkında kanun devletleştirmeyi belirli şartlara bağlamıştır. Bu şartlara bakmadan önce kamu hizmeti niteliği taşıyan özel mülkiyette bulunan teşebbüslere bakmak gerekmektedir. Bunlar daha çok büyük yatırımlarla ilgilidir. Örneğin ulaşım alanındaki demir yolları, otobanlar, havalimanları hep bu kategoriye girmektedir. Bakıldığında 22 yıl işletilecek olan Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, 25 yıl işletilecek olan İstanbul Havalimanı, 10 yıl işletilecek olan Kuzey Marmara Otoyolu ulaşım alanındaki özel teşebbüslerdendir. Aslında sadece ulaşım alanındaki demir yolları, otobanlar da değil, en temel kamu hizmetlerinden olan sağlık hizmetlerinin şehir hastaneleri adı altında kamu özel işbirliği yoluyla 49 yıllık işletmelerinin verilmesi de bu kategoriye girmektedir. Şehir hastanelerinin birçoğu yap işlet devret modeliyle yapılmış ve yapılmaktadır. Özel teşebbüslerin birçoğu uzun yıllar işletme hakkına sahip olacaktır. Örneğin 49 yıl sonra teslim edilmesi planlanan bir şehir hastanesindeki yıpranma payı, eskime payı yapıldığı andaki durumdan oldukça farklı olacaktır. Ancak yine de bu yıpranmalardan özel teşebbüsler sorumlu olmayacaklardır. Bu durumda da yap işlet devret değil, kullan, yıprat, at modeli olacaktır. 3082 sayılı kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi usul ve esasları hakkındaki kanunun ikinci maddesinde devletleştirmenin şartları belirtilmiştir. Buna göre a. Devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretimin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi. B. Bu hizmet veya üretimin kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanlarının bulunmaması. C. Hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesi. Bunlar devletleştirmenin kanundaki şartlarıdır. Devletleştirmenin neden gerekli olduğu tartışması önümüzdeki yılların en önemli konularından biri olacaktır. Birçok ülkede kamu özel işbirliğinin devletleştirilmesi tartışılmaktadır. Ülkemizde de Sayıştay raporları incelendiğinde yapılan ihalelerde ve ihale sonrası projelerin muhasebeleştirilmesindeki eksiklikler ve tutarsızlıklar halkın üzerine önemli ölçüde ekonomik yük getirmekte olduğunu göstermektedir. Bu ekonomik yük iktidarın kamu mallarını, kamu kaynaklarını özel şirketlere peşkeş çekmesiyle orantılıdır. Hesaplama yapmadan, planlama yapmadan, döviz kurları üzerinden yapılan ve kur sabitlemesinin yapılmadığı projeler her gün vatandaşın cebinden fazladan para çıkmasına sebebiyet vermektedir. Ve hazinenin garanti verdiği bu işletmeler neredeyse vatandaşın cebini haraca bağlamış gözükmektedir. Ne yapılmalı kısmına gelindiğinde ise anayasamızın 48. maddesinde devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır denilmektedir. Özel teşebbüsler milli ekonominin gereklerine aykırı şekilde çalışıyorsa alınacak tedbirler nedir? Milli ekonominin gerekleri halkın refah düzeyini arttırmak ve kamu yararını göz önüne almak olduğuna göre alınacak tedbirler de bu şekilde yapılmalıdır. Ancak alınan tedbirler yetersizse bu durumda ne yapılabilecek sorusu gündeme gelecektir. Bu durumda da kamu yararı gereği devletleştirme asli önceliğimiz olacaktır. Özel firmaların katlandığı finansman maliyetiyle kamu kesiminin katlandığı finansman maliyeti karşılaştırıldığında terazinin ağır basan kısmı kamu kesiminin finansman maliyetidir. Kamu kesiminin finansman maliyetinin daha fazla olması milli ekonominin gereklerinin ve sosyal amaçlarının uygun yürümediğini göstermektedir. 2019 yılında Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'nin yayımladığı Bringing Energy Home başlıklı raporu, Birleşik Krallık'ın enerji, iletim ve dağıtım tesislerinin kamulaştırılmasıyla ilgili önermelerde bulunuyor. Mevcut yapıdaki değişimle birlikte Ulusal Enerji Ajansı oluşturarak çoklu yapılarla yönetme arzusu bulunuyor. Bu önermede bulunulmasının en önemli sebebi, böyle büyük yatırımların kamunun mülkiyetinde bulunmasının getirdiği değerdir. Yatırımların kısa vadede ülkeye kattıklarının değil, uzun vadede ülkeye kattığı değer önemlidir. Kısa vadede getireceği değerler iktidarların ekmeğine yağ sürerken, çarkların dönmemeye başlaması durumunda halkın üzerine bugünkü gibi büyük yükler binecektir. Ayrıca yatırımlardan yararlanan kullanıcıların yalnızca kullanım maliyetlerine katlanması gerekmektedir. Çünkü kamu yararı bunu gerektirir. Devletin temel içgüdüsü kar güdüsüyle hareket etmek değil, kamu yararını sağlamak için sosyal faydayı ön plana almasıdır. Raporda devletleştirmenin yolunun yasama organından geçtiği belirtilmiştir. Buna benzer olarak da devletleştirme, kanunla yapıldığından dolayı sistem ne kadar önünü tıkasa da yasama organının önemi hala haizdir. Devletleştirme yapılırken, varlıkların durumu ve yatırımlar yapılırken, devletin sağladığı vergi muafiyetleri, sübvansiyonlar gibi sermaye aktarımının hepsinin hesaba katılması gerekmektedir. Çünkü ancak böylelikle kamudan alınan kamuya geri dönebilecektir. Ancak bilindiği gibi yap işlet devret modellemelerinde yapılan sözleşmelerin birçoğu kamuoyuyla ticari sır denilerek paylaşılmamaktadır. Anayasamızın 125. maddesine getirilen tahkim yoluyla birlikte devletleştirme yolunun tıkanmaya çalışıldığı ve tahkim yolunun piyasa lehine olduğu açık olmasına rağmen gerekli temellendirmeler oluştuğunda devletleştirmelerin önünün açık olduğu barizdir. Tahkim özel bir yargılama biçimidir. Büyük yatırımlarda yapılan sözleşmelere ilişkin olarak öngörülen tahkim yolunda taraflar arasındaki uyuşmazlıklar giderilebilmektedir. Ancak bu büyük yatırımlardan faydalanan kamu hizmeti kullanıcıları bundan zarar gördüğünde onu temsil eden devletin hukuksal kimliği de zarar görmektedir. İktidar değiştiğinde ve iktidara geldiğimizde öncelikle incelenmesi gereken hususlar idarenin sözleşme yaparken yaptığı işlemler olmalıdır. Özel hukuk sözleşmeleri olsun, idari sözleşmeler olsun, idare, idari kararlardan oluşan bir sürecin sonucunda sözleşme kurabilir. Dipnot, Onur Karahanoğulları 2019, İdari Yargı, İdarenin Hukuka Zorlanması, Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme, Ankara sayfa 131. Buna göre sözleşme yapılırken gerekli hukuki temellendirmelerin incelenerek sözleşmelerdeki hukuka aykırılıklar, devletleştirmenin önünü açmada önemli temellendirmeler olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu sözleşmeler idarenin serbest iradesi ile oluşturulacak ve ipotek edilecek bir karar ile oluşamaz. Devlet belirli bir zümreyi ya da iktidarı değil, halkı temsil etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mart 1996 yılında resmi gazetede yayımladığı 1994/71 esas sayılı 1995/23 sayılı kararı ile köprü, tünel, baraj, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon, otoyol, demiryolu, deniz ve havalimanları yapımı ve işletilmesi ve benzeri etkinlikler kamu hizmeti olarak nitelendirilmektedir. Nedenini de bu hizmetlerin toplumun ortak gereksinimlerini karşıladığı ve kamu yararı için yapılan düzenli ve sürekli etkinlikler olarak adlandırılmasından anlayabiliyoruz. Anayasa Mahkemesi bir başka kararında ise hukuk devletinde idare ve kişi fark etmeksizin ahde vefa ilkesi gereğince sözleşme özgürlüğünün korunması gerektiğine karar vermiş ve bu yüzden de idarenin sözleşmeleri yasayla sona erdiremeyeceğini ileri sürmüştür. Ancak idare gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri gibi bir iradeye sahip değildir. İdare kamu gücü, kamu ayrıcalıkları ve kamu parasını kullandığı için gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri gibi özgür bir irade ile hareket etmemektedir. Bu durumda yasa ile aslında kamu hizmeti düzenlenmektedir. Kamu hizmetinin hiç işlemediği ya da kamu hizmeti işlenirken devlete fazladan yük getirdiği durumlarda yine ahde vefa ilkesi göz önünde bulundurulup halkın üstüne fazladan bir yük bindirmek gerekli midir sorusunu sormak gerekmektedir. Gerçekleştirilen ya da hayata geçirilecek bu tarz kamu projelerinin gerek finansman büyüklüğü gerekse de kazancın yıllara dayanan sürekliliği, bu işlerin kapitalist sistemden beslenen rant odakları için paha biçilemez fırsatlar olarak algılanmasına neden olmaktadır. Projeler haliyle büyük olunca karşımıza doğal sonuç olarak çıkan yolsuzluk ve usulsüzlükler de haliyle devasa boyutlar ve en üst makamlar mertebesinde olmaktadır. Yolsuzluk ve usulsüzlük olaylarının detaylarını ve Türk halkının organize biçimde nasıl soyulduğunu ise kitabımızdaki usulsüzlük bölümünde görebilirsiniz. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 106.